Amanın da amanın kim gelmiş? Kafelaksınız gelmiş. Cücüşlerim. Ne yapıyorsunuz bakayım? Donum sende kalmış. Podcast'ine hoş geldiniz. Kafalar yine bir dolu dolu bu ara hepimizin, değil mi? Sınavları olanlar var, 2022'ye alışamamış olanlar var, maaşı asgari ücretin altında kalmış olanlar var. Gittikçe ilginç bir memleket oluyoruz gerçekten. Acaba Survivor gibi programlarla bizi bugünlere mi hazırladılar? Yoksa bu şartlar altında yaşamak hiç kolay olmazdı yani. Bayağı sindirmiş bir şekilde biz ilerliyoruz ama devam edebiliyoruz. Bravo bize gerçekten. Kazakistan'da insanlar zamlar yüzünden sokağa çıktılar. Hop, hükümet istifa etti. Gerçi sonrasında olanlar aslında bu hamlenin bile danışıklı dövüş olduğunu gösteriyor ama bakalım yani, oradaki olaylar çok çok daha karışık. Bizim kendi ülkemizdeki sorunları bir anlayalım da sonra ülke bazlı, yani diğer ülkeler bazlı global sorunlara geliriz. Gerçi şimdi global olaylara sırtımızı dönmekte olmaz. Bizle de alakalı olabiliyor bunlar. Çünkü mesela tazecik bir Novak hayranı olduğumu söylemeden geçemeyeceğim. Avustralya Covid olaylarıyla çok ağır yaptırımlar yapıyor halka. Belki takip edenleriniz vardır aranızda. Burada düzenlenen tenis turnuvasına katılmak için de oyunculardan aşı şartı aranıyor. Ama çocuklukta olduğumuz ve olumlu etkileri kanıtlanmış aşılardan bahsetmiyorum burada. Covid için geliştirilenden bahsediyorum. Hani bu seneler sonra içeriğinin açıklanacağı aşılardan. Novak da bir insan olarak bu aşıyı olmama hakkını kullanıyor ve tamam bebiler katılmam turnuvanıza diyor. Sonra heyet Novak'a özel muafiyet çıkarıyor. Sonra da adamı ülkeye almıyorlar. 6 saat boyunca havaalanında gözetimde tutuyorlar, terör suçlusuymuş gibi. Çoğu oyuncu da diyor ki buna karşılık, yani o da girmesin, biz niye olduk ki yani bu aşıları? O da olsun. Böyle diyorlar bak. Olmama özgürlüğün vardı harbiden. Neden oldun? Madem olmak istemiyordun, neden oldun? Yani güya öyle bir özgürlüğün vardı aşı olmamak gibi. Şu an mahkeme Novak'ın turnuvaya katılabileceğin kararını verdi. Tüm bunlara bakınca bize sağlık adı altında sunulanların pek de sağlıkla ilgisi olmadığını görüyoruz. İşin en ilginç yanlarından biri de boy boy insanlara aşı ol diyen, 3 yetmez 5'i de ol diyen ve aslında en başta bir aşı olacaksınız ve bu illetten kurtuluyoruz diyenler. Aşı olup fotoğrafını sanki büyük bir görev yapmış gibi paylaşan tayfa, bu olayları, bu gelişmeleri paylaşınca hani bu artık sağlıkla alakalı bir olay değil dediğinizde diyorlar ki ama yetmez mi canım yani böyle paylaşım, insanları galeyana getiriyor son diye tatava yapıyorlar. Ağzının ortasına bir tane yapıştırasım geliyor böyle diyenlere. Senin daha önce yaptığın psikolojik baskı neydi? He? Yok çip takacaklarmış da bilmem neymiş diye insanlara salak muamelesi yaptın, komple teorisi üretiyorlar dedin. Ne oldu, geldi işte çip geldi. Ne oldu, utandın mı? Hiç sanmıyorum utandıklarını. Neyse, bırakın da bilgiye yazılsın canım yani. Bilim sorgulama gerektirir sonuçta. Birisi bir şey söyleyecek, diğeri bambaşka bir şey söyleyecek ki gelişecek bu bilim dediğiniz şey. Bir doktor size ilaç yazdığında prospektüsünü okuyor musunuz mesela? Okuyacaksınız, okuyacaksınız, okumalısınız. Ya içerisinde size alerjisi olan bir madde varsa, ya yanlış ilacı yazdıysa, ya eczaneci yanlış ilacı verdiyse. Önceki yayınlarımı dinleyenler sistit yüzünden ne kadar sıkıntı çektiğimi hatırlayacaktır. Sistit olduğum ilk zamandan beri bana uygulanan yanlış tedaviler yüzünden bir türlü geçmedi. Ve gerçekten 10 kere Covid olayım ama bir daha sistit olmayayım diyebilirim rahatça. Araştırmadım o zamanlar yani. Dedim ki bunun eğitimini almış bu insanlar. Bana yani yazdıkları ilacı tabii ki de bilecekler. Sorgulamadan kullandım verdikleri antibiyotikleri. Ve antibiyotik kullanımı aslında ne kadar zararlı bedene. Antidepresan gibi aynen. Aynı antidepresanlar da güya hani depresyondan kurtarmak için veriliyor ama yan etkilerinde depresyon var. Öyle bir çıkmaz yani. Neyse, artık çok şükür bir seneyi aşkın bir süredir sistit olmadım. Bunun için ilaç da kullanmadım. Beslenmemi değiştirdim. Bol süt tüketiyorum. Bedenimi tanımaya başladım. Çünkü onu dinlemeye başladım. Ha bu arada doktorların hepsine bok atıyorum sanılmasın ama yani ne yazık ki ülkemizde bir doktorun bir hastasına doğru teşhisi koyacak kadar zamanı yok. Muayene zamanı yok. Sistem buna müsaade etmiyor. Para verseniz bile o vakti alamıyorsunuz. Neyse işte, canım Novakçığım, bu Covid aşısı konusunda kendi kararını verip arkasında durabildiği için kendisine çok saygı duyuyorum ben. Tabii bunda güçlü olmasının da etkisi var. Güçlü derken şöyle, adam kaç defa birinci olmuş yani tenis turnuvalarında. Tüm dünya onu dışlasa gider ada alır, orada kendine kort inşa eder, kendi kendine takılır. Ben sen yapabilir misin böyle bir şey? Nah yaparsın. Patronun işten kovar, ağzın kokar açlıktan. Müdürün okula almaz seni. Sonra oradan bir sınıf annesi çıkar der ki 5 yaşındaki çocuklara 3. doz aşı diye. Hey Allah'ım ya. Ha bir de üniversitelerin bilmiyorum, umarım aranızda yoktur. Okula gitmeyelim, online ders yapalım diyenleri var. Onlara ayrı bir sinir alıyorum böyle. Ya siz farkında mısınız? Gençliğiniz elinizden gidiyor. Bir şeyleri öğrenmek için en verimli çağınız ve siz sokaklara çıkıp yüz yüze eğitime hayır diyorsunuz. Ya deli misiniz? Bağışıklık sisteminiz sizin en yüksek noktada. Ne yapıyorsunuz? Bundan korkmamanız gerekiyor. Bu korku politikalarına gelmemeniz gerekiyor ya. Siz sosyalleşeceksiniz, sevişeceksiniz, aşık olacaksınız, kazık yiyeceksiniz, kazık atacaksınız. Ya bu zamanlar gerçekten bir daha geri gelmez. Deli misiniz oğlum kızım ya? Yapmayın şöyle şeyler. Lütfen gidin üniversitenize sosyalleşin. Online eğitimde neymiş ya? Neyse bak, bunu söylemek istiyordum, söyledim. Umarım aranızda gerçekten yüz yüze eğitime hayır diyenler yoktur. Üzülürüm, üzersiniz beni. Ne diyorduk? Üçüncü de taşı diyorduk. Ey Allah'ım ya. Sporcular patır patır kalp krizinden gidiyorlar. Kimse de araştırmıyor neden bu böyle oluyor diye. Niye yani pandemi sonrası özellikle bunlar arttı? Acaba pandemide evlere tıkıldık. Hele de sporcular yeterli randıman alamadılar. Evden çıkamadılar gibi osuruktan teyare bir açıklama bile yapılabilir yani. Ama işte yapmıyorlar ondan mı falan diye. Yoksa bu aşıların yan etkisi mi diye. Kimse bir açıklama yapmıyor. Yok bebişim yok. Üç maymunu oynuyor. Bu açıklamayı yapıp halkı rahatlatması gereken insanlar. Aman, açıklama yapanlar, araştırmaları paylaşanlar var da ne oluyor ki yani? Korku insanların içine öyle bir işlemiş ki, köle olmaya o kadar alışmışız ki hemen tadımız kaçmasın diye kabulleniyoruz mevcut durumu. Ya aşı ya PCR mantıksızlığından beri pandemi öncesinde bulunmaktan çok zevk aldığım ortamlara girmeyi reddettim ben. Çünkü bu benim görüşüme, erdemlerime aykırı olacaktı. Ha bu durumun ne kadar mantıksız olduğundan da bahsettim mesela ben o ortamdaki sevdiğim, değerli bulduğum insanlara ama bu insanlar bu dayatmalara göre hareket etmeye devam ettiler. Sırf Covid yayılmasın diye, sırf Covid olmasınlar diye. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne aşı korudu onları, ne PCR testi, ne de maske. Demek ki olayda başka değişkenler varmış. Bazen içimdeki o hınç ayaklanıp nanik hani ne oldu demek istiyor bu insanlara ama dur diyorum kafelaks dur. Hırslarına yenik düşme. Bu bir rekabet değil. Haklı haksız olma durumundan öte bir bilinçlenme sorunu. Ama yine de Twitter'da yorumlarına değer verdiğim araştırmacıların tweetlerini böyle şeylere denk geldikçe işte aşı olmuştum, Covid oldum diyenler çıktıkça onların bu Twitter'da takip ettiğim değerli insanların paylaşımlarının ekstra ekstra beğeniyorum, ekstra ekstra retweet yapıyorum. Çünkü hırsımı alamıyorum. Bak sen bunu dedin ama bak bak burada insanlar araştırıyor, sorguluyor diye. Anca o şekilde bir şeyler yapabiliyorum. İnsanlara bak ben demiştim sana demek de çok çirkin bir şey tabii ki de ama yani benden önce diyenler olmuş zaten. Neyse araştırmak lazım bebişler sonuç olarak. Kendi düşüncenizden olanı da kendi düşüncenizden olmayanı da dinlemek gerek. Covid gibi toplumu etkileyen bir hastalıktan örnek veriyorsak mesela sağlıkçısını da dinlemek gerekiyor, avukatını da dinlemek gerekiyor. Çünkü yapılan şeyler insan haklarına aykırı. Hatta ve hatta felsefecisini de dinlemek gerekiyor. Ben genel anlamda kendimi şanslı görüyorum. Ne hakkında kafama bir soru takılsa karşıma onu cevaplandıracak benden çok daha fazla bilgi birikimine sahip bir kişiye denk geliyorum. Algım açıldı sanırım bu konuda yani en azından fark etme konusunda. Geçenlerde bir Instagram'da yaptığımız bir canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i okuyup kendim değerlendirmek istediğimi söylemiştim. Çünkü bize dayatılanlar doğru olamaz gibi geliyordu bana. Madem hoşgörü dini, madem affedici, niye homoseksüelliği yasaklamış? Yani bunu yasaklamış, o zaman niye hala bu insanlar yaratılmaya devam ediyor? O ruhun o bedende dünyaya gelmesinin sebebi ne yani? Niye böyle bir çilede geliyor, niye böyle bir günahla doğuyor? Madem cehennem var, neden bu dünyada çekiyor bu varlık acısını? Yani hem madem öyle bir durum günah, neden imanı güçlü gözüken bir erkek gidip bir erkek çocuğunu istismar ediyor? Hiç mi Allah korkusu yok? E demek ki o kadar da korkulacak bir şey değil bu Allah dedikleri şey, onların inandıkları şey diye düşünüyor insan. Neyse işte. Küçüklüğümden beri Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların bize söylenenden hep farklı olduğunu düşünürüm. Bunun için de niyetim bir gün kendim okuyup yorumlamaktı ama Türkçe meal istemiyordum. Arapça bilmiyorum, nasıl olacak? 2-3 farklı Türkçe meali incelemem gerekecek falan diye düşünürken karşıma öyle bir insan çıktı ki. Öyle bir insan çıktı ki. Yani bilmiyorum ne kadar derinine inerim ama şu an gerçekten Kur'an öğrenmek için inanılmaz bir heyecan var içimde. Bir şeyin gerçeğini görmek için elimde harika bir şans var. Çok güzel insanlarla tanıştım. Gerçi yine bu şansı ben fark ettim. Yaratılışla ilgili bir görsel görmüştüm. Bunda anlamadığım noktalar vardı. Çünkü Adem'le Havva'ya gelene kadar oho neler neler oluyordu. Ayrıntısını merak ettim. Ya bu nedir, ben hani bu bilgileri burada anlatılanlara nereden ulaşabilirim, nasıl araştırabilirim diye iletişime geçtim. Paylaşım yapan kişiyle. Şimdi yeni bir öğrenme sürecinin başındayım. Kendime çok güzel bir öğretmen buldum diyebilirim. Bu arada aslında bu haftaki konumuza ben çoktan giriş yaptım ama öyle bir konu belirlemişim ki konuşmanın içine yediriliyor kolayca bu haftanın konusu. Müzik gelsin, sonra alakalar nereden geliyor bu anlattıklarımla onları toparlayacağım. Kendini tanımak. Novak mesela kendini tanıyordu. Ne kadar gücünün olduğunu farkındaydı. Aşağı olmuyorum lan. Ben diyemiyorum mesela. Buna izin verecek ekonomik özgürlüğüm yok. Ve bu süreçle baş edecek sabrım yok ne yazık ki. O konuda ben de kendimi tanıyorum. Kendimle ilgili bunu biliyorum en azından. Sonra Kur'an araştırma mevzusu. Nasıl araştırırsam tatmin olacağımı bildiğim için ve bu araştırma durumu zaman alacağı için sürekli erteliyordum. Ama bir yandan da bu niyetimi sesli dile getirmiştim. O enerji bir şekilde benim hayatıma bu niyetimi kolaylaştıracak bir şey getirdi ve ben de adımımı attım. Sonrasında neler öğrenirim, belki çok derinine inmem, senelerimi alır bilemiyorum ama öğrenmeyi seviyorum ve öğrenmeme fırsat yaratacak kolaylaştırıcıları keşfedebilmek beni mutlu ediyor. Tabi biraz da şey var, muhalefet bir insanım ben, tamam mı? Yani böyle biliniyorum genelde. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Şimdi bu ben Instagram'da bir şeyler paylaşırken yok zina yok bilmem neler diyorlar ya. Onlara böyle tatlı tatlı bebişim bu hangi ayette geçiyor? Heh, orada aslında şunu diyor diye açıklama isteği duyuyorum. Her şey benim bu muhalefetli ki kafam yüzünden oluyor zaten. Neyse ben bu özelliğimi gurur duyuyorum ama. Mincik bir şey bu. Ama aferin kız, merak ettin, sordun ve bir yanlışı düzeltmek için bilgisini koşulsuz şartsız paylaşmak isteyen, senin gibi araştıran başka insanlarla karşılaştın diye gurur duyuyorum yani. Kendimle gurur duyuyorum, hayatla gurur duyuyorum, bu şansı fark edebilmemle gurur duyuyorum. Kendini tanımak bence biraz da kendine inanmakla ilgili, ne istediğine karar vermekle ilgili. Ne istediğinize karar verdiğinizde ve bunu dile getirdiğinizde, hayal edebildiğinizde hayat o şeyi sizin karşınıza gerçekten çıkartıyor bir şekilde. Çok derin yerlerden girdim mevzuya ama hafifleteceğim birazdan, merak etmeyin. Ama biraz daha derinleşmek istiyorum. Enes Kara. Videosunu izleyemedim. Bu gerçeklikleri görmek için izlememe gerek yok. Ve bu gerçeklikleri görmek için birilerinin izlemek zorunda olması, uyanışının bu videoda saklı olması beni ayrı üzüyor ve sinirlendiriyor. O ayrı mevzu. Kendimi tanıdığım için izleyemedim. Çünkü giden bir hayatı geri getiremeyeceğimi biliyorum ve bu beni çok üzecekti. O kadar üzülecektim ki gündelik hayatta yapmam gereken şeyleri olumsuz etkileyecekti. Ben bu tarz olaylarda üzüntüden hasta olan bir insanım. Kimisi mesela hırslanır, hadi kalkın bir şeyler yapalım der. Evet ben de tabii ki de içimde onlar alev alev oluyor ama hemen bir şey yapamayacağımı bildiğim için daha çok hastalanıyorum. Ben o bir şeyler yapma kısmını zamana yayanlardanım. En basit örneği bu podcast mesela. Gelen mesajlardan da doğru yolda olduğumu anlayabiliyorum sizden gelen güzel mesajlardan. Hayatına son verme kararını vermiş insanların bunu yapmadan önceki videoları, mektupları beni çok etkiliyor. O yüzden bunlardan etkileneceğimi bildiğim için izlemiyorum, okumuyorum. Ama birileri bunları okuyup izleyip farkına varacak. Onu da biliyorum. Ve çok sıkıntılı kafalara takılan konulardan bir tanesi de bu tarz durumlarda bu mektuplar, bu videolar paylaşılması ne kadar doğru? Benim de kafama takılan bir şey bu. Çünkü bizim gibi psikolojisi tam da yerinde olmayan toplumlarda, baskılanan toplumlarda bu tarz paylaşımlar başka gençleri de olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Benzer durumda olan insanları, hele de işte gençleri etkileyebilir ve tek çarenin bu olduğunu düşünebilirler. Ancak yanı sıra Enes belki de verdiği kararı uygularken bile kendisinden başka insanları düşünerek yapılabilecek en büyük şeyi yaptı. İntihar kesinlikle tasvip etmediğim bir şey. Zaman zaman aklımıza gelir bu düşünce. Hani mesela sevgilinizden ayrılmışsınızdır. Mutlaka hayalini kurmuşsunuzdur ya, aldatılmışsınızdır ya da o sizi artık sevmiyordur. Bir şekilde geri dönmek istiyorsunuzdur ona ve acı çektirmek istiyorsunuzdur. Hiç düşünmediniz mi yani, başıma çok kötü bir şey gelse, ölsem mesela ve tüm diğerleri beni üzen herkes acı çekse diye düşünmediniz mi? Hepimiz bir yerde bir noktada düşünüyoruz bunları. Çünkü bizi acı çektirenlere en büyük acıyı çektirmek istiyoruz. Gerçekten varlığımızı silerek bu dünyadan. Ama ciddi ciddi ben de tabii ki de düşünmedim böyle bir şey yapmayı. Hani öyle olsa da, hani bir şey olsa da, başıma bir şey gelse de bunlar acı çekseler diye düşündüm. Ve bunun sağlıklı bir düşünce değil, hayır. Gerçekten sizi üzen kimse sizin canınızdan değerli değil. Enes belki kendini tanıdığı için, belki de kendini tanıyamadığı için gücünün yetmediğine karar verdi ve hayatını sonlandırma kararı aldı. Amacının çevresindekilere acı çektirmek değil, farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Ancak babasının açıklamalarından bile görüyoruz ki o farkındalığı yaşayamayacak kadar bağnaz, kör insanlar var. Bir insanı hayatını sonlandırma noktasına getirmek cinayettir bence. Artık değiştiremeyeceğimiz bir şey olduğu için, hele gençlerin kendilerine olan umutlarını yitirip hayatlarına son vermeleri beni çok üzüyor. Ah be diyorum. Bir denk gelebilseydik. Bak, hayatta kalıp savaşırsak değiştirebiliriz bazı şeyleri. Bu yol çok zor, biliyorum. Yaşamak çok zor ama yaşadıkça gerçekten bir şeyleri değiştirebiliriz diyebilseydim. Etrafındaki kimse bunu ona söylememiştir demiyorum ama insan hadi bir ben de bir deneseydim diye geçiriyor ya içinden. Hiç tanımadığımız, belki de hiç tanışamayacağımız insanlara söyleyemediğimiz sözler yüzünden vicdan azabı çektiriyor bu sistem bize. İşte bu vicdan azabı ile baş edemeyeceğimi bildiğim için bu paylaşımların ayrıntılarını irdelemiyorum. Gerçeğe bu kadar yakın olmak bana zarar veriyor. Çünkü gerçeğin farkındayım ve içimdeki herkese her şey yetişme ama insan olmanın getirdiği yetersizlikle bunu yapamama durumu beni sinir ediyor. Harıl harıl yanan bir ateşe elinizle dokunmaya çalışmak gibi bu gerçeklikler. Belli bir noktada kalırsanız onun ısısından yararlanabilirsiniz. Hatta belki o ateşin çevresinde başkalarını da toplayıp onların da ısınmasını sağlayabilirsiniz. Kendini yakmak deyimi belki de buradan geliyordur. Kendinizi yaktığınızda zararınız sadece kendinize oluyor çünkü. Sizi takip edebilecek insanlara yol gösterecek bir şeyiniz kalmıyor artık. Hayır bak, ben yaktım ama sen ısınmak için kullan diyemeyeceksiniz artık. Çünkü artık yandınız, bittiniz, kül oldunuz, yoksunuz. Sizin gibi hisseden, size örnek alan kişiler de eğer ki düşünme güçlerini kaybettilerse sizin gibi kendilerini yakacaklardır. Kendini tanımak sadece kendini tanımakla olmuyor ya. Çevre koşullarına adapte olabilmekle de ilgili. O ateşe elini sokmayacağını bilirsin mesela ama o kadar yaklaşırsın ki yine yanarsın. Ama güya kendini tanıyordun. Elimi sokmam ben ateşin içine dedin. Sokmadın ama yine yandın. Ben böyleyim abi. Tavrından sıyırmak gerek gerçekten kendini tanımak için. Çünkü ben böyleyim demek aslında sizi sabitliyor, tutsak ediyor. Kendini tanımak özgürleştirmeli bir insanı. Verdiği kararlar onu mutsuz etse de huzursuz etmemeli. hayır demek mesela. Arkadaşınız bir şey yapmanızı istedi. Normalde hep evet dersiniz. Gerçekten yapmak istemeseniz de. Ama o an hayır deme cesaretini bir şekilde buldunuz kendinizde ve hayır dediniz. Her ne kadar yapmak istemiyordum zaten, kendimden bu konuda artık ödün vermek istemediğim için hayır dedim diye düşünseniz de içinizde bir yerlerde huzursuzluk olabiliyor. Minik bir ses diyor ki, heh iyi bok yedin, kırdın işte karşındakini. Ne olurdu bir kere daha yapıverseydin? Bu sefer de yapıyorum ama bak bu son derdin, önce bir karşındakini alıştırırdım bıdı bıdı diye konuşuyor alttan. Siz de hayır diyerek kendiniz olsanız bile kendiniz olduğunuz için bundan suçluluk duyabiliyorsunuz. Bu hepimizin yaşadığı bir şey, merak etmeyin. Sadece sizde olmuyor. Ancak korkmadan bu hissin üzerine gittiğinizde o zaman kendinizi çözümlüyorsunuz işte. Gerçi korkarak da gidebilirsiniz. Önemli olan bu hissin üzerine gitmek. Hayır demek sizi neden huzursuz etti? Belki o kişiyle arkadaşlığınız hep sizin verme dengeniz üzerine ve siz vermeye kestiğinizde bu arkadaşlığın biteceğinden çekiniyordunuz. Bu şekilde bir arkadaşlık size gerçekten uyuyor mu? Halinizden memnun musunuz? Memnun değilseniz bu insanı kaybetmenizin çok bir etkisi olmayacaktır hayatınızda. Belki sizin hakkınızda kötü bir şey söylemesinden çekiniyorsunuz. Minicik bir iş istedik, hayır dedi. Aman götü kalktı bunun da falan diye. Böyle konuşabilecek bir insana neden hayatınızda yer açıyorsunuz ki? Ya da belki karşınızdaki böyle bir insan değil ama siz insanlara karşı böyle davrandığınız için karşınızdaki kişiyi de böyle sanıyorsunuz. Siz birisinden bir şey rica ettiğinizde o kişi bunu yapmıyorsa siz onun arkasından konuşuyorsunuz. Başkalarına söylemeniz önemli değil. Düşünmeniz bile yeter zaten. Kendini tanıma noktası burada işte önemli hale geliyor. Bu tarz huzursuzluk hissettiğiniz durumlar kendinizi tanımanız için müthiş fırsatlar. Kendi kendinize sıkıştıracaksınız. Lan ben niye böyle hissediyorum diye. Kendi sorularınızdan tatmin olmayacaksınız. Kendi cevaplarınızdan da tatmin olmayacaksınız. Daha fazlasını soracaksınız. Ta ki içinizde bir yerlerde bir şey ha evet lan diyene kadar. Bunun hemen olmasını beklemeyin tabii. Zamanla olacak. Sindire sindire olacak. Ben de kendimi tanıyorum diyemem tam anlamıyla. Aslında bir noktada diyebilirim ama şu şekilde. Kendimi tanıyorum ama bu sürekli bir hal. Şu anda da kendimi tanımaya devam ediyorum. Cebime koyduklarım var, cebimden çıkardıklarım var. Ve daha bilmediğim eklenecek neler var belki kendimle ilgili. Sürekli bir hal olmalı kendini tanıma hali. Kendini tanımak iyi bir şey olmayabilir bu arada. Belki kendinizi tanıdığınızda göreceksiniz ki siz çirkef, şirret bir insansınız aslında. Böyle olmaktan memnunsanız diyecek bir şey mi yok? Ama işte çoğunlukla böyle olmak istemiyor insanlar. Çünkü aslında özde böyle varlıklar, kötü varlıklar değiliz. Doğuştan kötü olan insanlar olduğuna inanıyorum. Kötülüğün beyinle ilgili olduğunu da düşünüyorum. Duygusal zeka ile ilgili yaptığım bir çalışmada çok ilginç araştırmalara denk gelmiştim. Beynine darbe alan veya beyninin bir kısmı zedelenen bazı insanların kişilikleri tamamen değişiyordu. Kazadan önce melek gibi olan insanlar kazadan sonra şeytan oluveriyorlardı. Bazı beyin tümörlerinde de bu şekilde kişilik değişimleri gözlemlenmiş öncelerde, evet. Konuşamadım gibi geldi ama konuşabilmişim. Yani sadece o ben kendimi tanıdım, ben şöyle geliştireceğim falan demekle olmuyor. Siz geliştirmek isteseniz de beyninizde hop bir tümör çıkıyor, sizi en adi şerefsiz yapabiliyor. Cidden çok farklı değişkenler var ve bence bunların hepsi büyüleyici. Bu kadar fazla değişken olması çözümlerin de çok çeşitli olabileceğini gösteriyor çünkü. İçsel olarak bir kendini tanımaktan bahsettik ama bedeninizi tanımak da çok önemli. Çünkü daha önce podcastlerimde de bahsetmiştim. Ne yediğiniz bile sizi o kadar etkiliyor ki. Çat diye bilemezsiniz tabii bunları. Sürekli kendinizi gözlemlemeniz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda o kadar enerjisiz ve yorgun hissediyordum ki kendimi. Dedim depresyona mı giriyorum lan ben, hayırdır? Düşünüyorum böyle, acaba hangi haberden etkilendim de böyle oldum? Birisi kötü bir şey mi söyledi, nazar mı değdirdi, niye böyle hissediyorum diye. Nazara falan da çok fazla inanan bir insan değilim bu arada. En sonunda fark ettim ki dank etti kafamda kırmızı et. Çok fazla kırmızı et tüketmediğim bir beslenme düzeni içerisindeyim ben. Benim bedenimi aşırı yoruyor bu tarz beslenme. İki ayda bir falan anca yerim yani, öyle düşünün. Ama bir hafta içinde 3-4 kere köfteye denk gelince götürdüm tabii. Atalarımdan gelen omnivor uyandı içimde. Sanki et, et, et, et diye masaya vuruyordum neredeyse çatallarla. Bel bölgemde saçma saçma acıyan sivilceler falan. Sonra bir anda farkındalığı geldi. Böyle şeyler olur ya hani, her an düşündüğünüzü hissetmezsiniz ama arka planda o çalışır. He işte arka planda çalışırken birden dedim ki lan ben kırmızı etten dolayı böyle oldum. Depresyonda falan değilim. Bunu bulmak beni o kadar rahatlattı ki, çünkü artık çözümü bulabilirim. Nereden kaynaklandığını biliyorum. Hemen sadece bitkisel beslenmeye yöneldim hızlıca kendime gelebilmek için. 3-4 günde de tam anlamıyla toparladım. Eğer ki kendimi tanımasam bu süreç böyle devam edip gidecekti. Hayatını böyle geçirenler var ya, bedenini kendini tanımadan, ne yediğinin, ne içtiğinin onu nasıl etkilediğini bilmeden devam edenler var. Mesela gluten hassasiyeti. Bundan 4 sene önce sırtımda öyle sivilceler çıkıyordu ki sırtımın üzerine yatamıyordum desem yeridir. Kollarımda iyileşmeyen ve sürekli kaşınan yaralar vardı. Ne krem kullandıysam geçmemişti. Kaç doktora gittim. Stres dediler ya. Stres dediler ya. Tamam, stres de var da yani. Geçmiyor lan, geçmiyor. Ne yapacağız, o stresi nasıl geçireceğiz? Meğerse vücudumda gluten hassasiyeti oluşmuş. Beslenmemi düzenledim. Bir ayda ne sivilce ne kaşıntı. Şu an glutenli besinleri rahatça tüketebiliyorum ama dengeli bir şekilde. Bir gün dayanamayıp yedim mesela diyelim poğaça börek. 2-3 gün kesin bir şekilde uzak duruyorum glutenli besinlerden. Bunları öğrenme ve kendimi keşfetme yolum tabii ki hiç kolay olmadı. Çok fazla şey denedim. Çok fazla sıkıntı çektim. Hele yaz aylarında kollarımı açamıyordum, askılı giyemiyordum. Kaç yaşına gelmişim lan yani, bunları rahatça yapamamak ne demek? Bu yüzden yaşadığım süreçler sonunda elde ettiğim bilgileri etrafımdakilerle paylaşıyorum. Ne çileler çektiğimi en iyi ben bilirim yani. Niye başkaları da böyle çileler çeksin ki? Bana olan şey ona da olacak ya da aynı sebepten kaynaklanıyor diye bir durum söz konusu değil tabii ki de, ama bir denesin ne olacak? Belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Belki sivilcesine iyi gelmeyecek ama kendini iyi hissedecek o şekilde beslenmeye başlarsa. Bir hafta glutensiz beslendi diye kimse ölmez ki yani. Denesin, gözlemlesin işte kendinde bunu. Spor var bir de mesela. Bireysel yapılan sporlarda bir sürü şey denedim ben. Pilates, aletli pilates, fitness, ağırlık, TRX, crossfit, kickbox, hit antrenmanları, koşu falan derken bana en çok yarayan spor, zaten Instagram'dan takip edenler de bilirler, yoga oldu. Bikini Body Guide diye bir antrenman programı var, biliyor musunuz bilmiyorum. Bunu ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz bu arada. Pinterest'te falan da var bunun nasıl yapılacağına dair şeyler. Yogadan önce onu yapıyordum. Bu programı tamamlayan insanların fizikleri inanılmaz olmuşlardı çünkü. Yağ oranları falan nasıl düşmüş, inanılmaz. Ben bir heves yapmaya başladım. Yapıyorum, yapıyorum, şişiyorum. Bayağı balon gibi şiştim ya. Yanaklar, kollar, bacaklar. Lan diyorum, o kadar spor yapıyorum ben. Ne zaman etkisini gösterecek bu? Sonra artık kendimi rahatsız hissetmeye başladım iyice. Bu şişme yüzünden bıraktım o BBG serisi diye geçiyor. BBG serisini. Yogaya başladım. Meğerse benim sporum yogaymış. Yani benim vücuduma yarayan spor yogaymış. Ben hayvan gibi terlemezsem, hoplayıp zıplamazsam kilo veremem, fitleşemem diye düşünüyordum. Hiç de öyle değilmiş. Sonrasında bu işte zıplayarak squatlar falan var ya, hoplamalı zıplamalı bir seri deneyeyim dedim. 3-5 aylık bir yoga serüveninden sonra bakalım ne olacak diye. Anında şişti bedenim, yine huzursuz hissetmeye başladım. Sonra anladım ki bu kadar hoplama zıplamalı antrenmanlar bana göre değil. Neye, nereden, nasıl tepki veriyor da böyle oluyor bilmiyorum ama yok, ben zıplamamalıyım. Yani belki ona entegre edebilirim bedenimi ilerleyen zamanlarda ama zaten çok da sevmiyorum. Canım yoga. Böyle böyle işte, oram ağrıyor, nasıl buraya güçlendiririm, işte bu harekette hangi kasların çalışması gerekiyor ama ben nereye hissediyorum diye diye kendime en iyi gelen sporu buldum ve yaptığım sporda da hareketleri en doğru nasıl yaparım diye araştırdım. Çünkü bedenimi tanımanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Henüz yogayı bir felsefe olarak yaşayamıyorum ama spor olarak hayatımda. Siz de mesela spor yapıyorsanız ve sonuç alamıyorsanız yine kendinizi sıkıştırmanızı öneririm sorularla. Beslenmeniz ne durumda veya hareketleri doğru yapıyor musunuz? Sonra sabah spor yapıyorsunuz diyelim, bir de akşam deneyin bakalım veya farklı bir spor deneyin. Çünkü denedikçe buluyoruz bizim için doğrusunu. Denedikçe, merak ettikçe araştırıyoruz ve bizi tatmin edecek gerçeklere ulaşıyoruz. Ve biz sporu sevmek gerçekten çok önemli gelişebilmek için. Ben yogayı sevmemiş olsaydım, bu antin kuntin hareketleri olmasaydı yogada, bu kadar hevesle devam etmezdim. Of, size sürekli kendimi tanıma yolunda fark ettiğim şeyleri anlatmak istiyorum. Bunları siz de yapabilirsiniz. Ben de sıradan bir insanım demek istiyorum. Bir mesaj gelmişti çünkü bana. Bu mesaj aslında biraz üzmüştü. Tam hatırlamıyorum ama kendisinin de mühendis olduğundan ama ev ve iş arasında gidip gelmek dışında başka hiçbir şeye vakit ayıramadığından, vakti olsa da enerjisi olmadığından bahsediyordu. Ben tabii işte yoga paylaşımları yapıyorum, podcast yapıyoruz, işe gidiyoruz falan filan. Bir de makyaj yapıyoruz sabah üstüne. O da demişti ki sabah makyaj yapmaya bile nasıl vakit buluyorsun anlamıyorum demişti. Acaba aldığın maaş mı seni tatmin ediyor diye içten bir mesaj atmıştı. Bu mesaja cevap amaçlı olarak bir video çekmek istiyorum aslında ama buradan da tabii ki de cevap vermek istiyorum. Şu an 8 senedir çalışan bir mühendise göre çok düşük bir maaş aldığımı söyleyebilirim. Bunun hakkında söylenmiyor oluşumun, isyan etmiyor oluşumun belli sebepleri var kendimce. Ancak kazandığım parayı nasıl idareli kullanacağımı biliyorum. Sevdiğim şeyleri yapmak için kendimi zorluyorum mesela. Cidden zorluyorum. Çünkü bunlar benim motivasyonum ve bunları paylaşmak beni mutlu ediyor. Kötü bile yapmış olsam paylaşıyorum çünkü deniyorum. Direkt dansına başladım mesela. İlk ders saçma sapan, hiç estetik değil falan. Paylaş gitsin ama yani. Mutlaka birileri özenecek, birileri de denemek isteyecek. Herkes denesin yeni şeyler istiyorum. Yeni bir şeylere başladıkça beynimiz de farklı çalışmaya başlıyor çünkü. Sevmediğimiz ama yapmak zorunda olduğumuz şeylere katlanma katsayımız artıyor. Veya artık sevmediğimiz bu ortamlardan kendimizi çekebilme gücüne kavuşuyoruz. Çünkü kendimizi besliyoruz. Kendimizi tanıdıkça sınırlarımızı ne kadar fazla genişletebileceğimizi görüyoruz. Genişlemeyen sınırlarımız varsa da bu bana göre değilmiş deyip bizi tatmin edecek başka bir şeye yönelebiliyoruz. Yani illa bunun için para harcanacak aktiviteler bulmanıza da gerek yok. Aylık işte 600, 700, 800. Bunlar size çok fazla geliyor olabilir. Ama bazı şeylerden fedakarlık edip ne bileyim sigara içiyorsanız mesela sigarayı bırakıp enerjinizi başka yönlere, başka şekillere harcayabilirsiniz. Sadece bir planlama yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi hayatımda hep bu şekilde ilerledim. Ben ne yapmak istiyorum? Direkt dansına gitmek istiyorum. Tamam, bunu araştır. Ne kadar aylık vermen gerekiyor? Sen buna ne kadar zamanda para verebilirsin? Git bir en azından bir ay git lan. İki ay git bakalım sevecek misin? Belki hiç sevmeyeceksin. İşte önümdeki aylara bakarak ben mesela diyorum 4 ayda bunun için kenara para ayırabilirim. Ayırıyorum o 4 ayda kenara parayı. Sonra deniyorum işte. Evet, bunu denemem için 4 ay geçti ama sonuçta önümde bir hedef vardı. Hedef koymanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımak noktasında. Daha söyleyecek bir sürü şeyim var ama sizlerin yorumlarını dinleyerek onların üzerinden ilerlemek istiyorum. Yoksa ben gerçekten sabaha kadar konuşacağım ve kendimden bahsedeceğim.
Merhaba Kikafelax. Tam olarak kendimi ben 21 yaşında tanıdım. Her zaman büyük şehirlerde doğdum, büyüdüm, yaşadım, eğitim gördüm. Sonradan memleketimize taşındık. Ve buradaki yaşam tarzı, kafa yapısı hiç bana uyuşmadığını fark ettim. Aslında büyük şehirlerdeyken böyle değildi. Ama buraya gelince, ya aslında ben böyle düşünüyorum ama bunlar böyle düşünmüyorlar. Benim düşüncelerime saygı göstermiyorlar. Her zaman el alem ne der kafasıyla yaşıyorlardı. Ben burada bir keman kursuna gitmek istiyorum. Ne gerek var ya? Ya ne yapacaksın keman kursunu burada falan yaptılar. 21 yaşına gelene kadar üniversite hayali hiç kurmadım. Her zaman kendim böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sanat üzerinde çok yoğunlaştım. Bunu büyük şehirlerde yapıyordum. Buraya gelince ve saygı görmeyince bunu daha çok yapmam gerektiğini düşündüm. Kendimi tanımam sürecim bu şekilde oldu yani. Sıkıya gelince, zora girince, çok kötü zamanlar geçirince ne kadar özgür olmam ve kendimi daha çok ne kadar tanımam gerektiğini anladım. Bir insan gerçekten belki de zora girince kendini tanımaya daha çok yönelebiliyor. Ya da bu düşünce kafasına girebiliyor. Yani Aslında ben daha çok özgür olmalıyım. Kendi kafama, kendim başıma kafeye gitmek, benim için kendimi tanımak. Kendi başıma her şeyi yapmak, benim için kendimi tanımak. Aslında benim ne kadar çok mavi rengi değil de pembe rengi sevdiğimi falan öğrendim. Kendimi tanıdığımı ve hala bu yolda çaba gösterdiğime inanıyorum. Ama en çok da insan kendine saygı duyulmadığı zaman kendine yönelebildiğini farkına vardım. Ben şu an hala kendime saygı görmüyorum ve hala da kendime dirençli bir şekilde yönelmeye ve tanımaya çalışıyorum.
Büyük şehirlerde küçük yerlere göre çok daha fazla imkan var tabii ki de. Ya her şeye çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Ne bileyim, mesela keman kursu demiş bu dinleyicim. Keman öğrenmek isteseniz bulabileceğiniz birden fazla insan var. Küçük yerleşim yerlerinde yapmak istediğiniz şeyleri öğrenebileceğiniz insanları bulmanız bir kere çok daha zor. Bir de sonra bir de böyle zihniyetlerle uğraşıyorsunuz. Niye yapacaksın ki yani, ne gerek var diye. Ne demek ne gerek var ya? Ya belki bu benim tutkumun peşinden gitmek istiyorum. Ama bu hayatta sadece işte yemek yemeliyiz. İşte sabah kalkarız, kahvaltı ederiz, işe gideriz ya da okula gideriz. Sonra işte akşam eve geliriz, ödev yaparız. Çalıştıysak yorgunuzdur zaten, açarız bir dizi izleriz. Sonra evliysek, sevgilimiz varsa sevişiriz ya da içeriz bir şey yaparız, sonra uyuruz işte. Hayatı bu olan insanlardan size nasıl akıl vermelerini bekliyorsunuz ki, ya da sizin yeni şeyler denemenize nasıl hevesli bakmalarını bekliyorsunuz? Gerçekten bu hayatta hiçbir tutkuları yok ki. Niye geldim bu hayata? Bunu bile sorgulamamışlar, bir kerecik bile olsun. Bu onların suçu mu? Aslında onların suçu da değil ya. Yani şimdi geçim derdi, hayat, mayat, hayat memat denilince ya da eğitimden uzaklaştırılınca bu insanlar tabii ki de vizyonları genişlememiş oluyor. Yaşadıkları yerin dışına bir kere olsun çıkmamışlar ki hayatta başka neler var, neler yapılabilir bilmiyorlar. Tabii ki de kendi dar vizyonlarınca bir şeyler yapacaklar, yorum yapacaklar. Bazen de şey oluyor bu insanlarda, kıskançlık oluyor. Siz mesela yeni bir şey denemeye çok heveslisiniz, mutlusunuz. Birisi geliyor ki oradan, hani bu yaşta mı deneyeceksin? Evet, ağzına sıçayım, bu yaşta deneyeceğim, ne var? Ha sen kadınsın, yapamazsın. Ha sen erkeksin, yapamazsın. Sana ne lan? Göt kafalı. Göt kafalı da olmaz. Göt güzel bir şey. Bok kafalı. Sana ne ya? İster yaparım, ister yapmam. Sen yapamadın diye niye bana bok atmaya çalışıyorsun? En sinir olduğum insan tipi, gerçekten böyle bir kaşık suda boğasım geliyor. Bak zaten reglim çok, sinirlerimi bozuyor böyle insan tipleri. Hani bana da yorumlarda yazıyorlar ya mesela, teyze bırak bu işleri falan diye. Ya teyze olsam bile sana ne lan? Sana ne? Ben seviyorum insanlarla iletişimde bulunmayı. Sen kimsin de bana akıl vermeye çalışıyorsun? Leblebi beyinli. Leblebi beyinli, sana ne oluyor? Hayatınızdaki bu leblebi beyinleri takmamayı öğrenmelisiniz. Her zaman kolay olmuyor bu tabii. Nasıl olacak? Kendinizi tanımakla. Mesela bazen işte bu bana tabii cinsel içerikli reelsler falan paylaştığım için "Araspısın, şeylesin, ahlaksız, bilmem ne falan" diye yazanlar oluyor. Ben bunlara artık kendimi tanıyabildiğim ve bu konuda kendimi güçlü hissettiğim için, içselleştirebildiğim için durumu geyik bir şekilde cevap verebiliyorum. Kaç kişinin altına yattın diye adam yorum yapıyor mesela. Ben diyorum beyefendi hayır, ne alta yatması, üstte olduklarım da oldu. Bu adam bunu beklemiyor çünkü yani. Ben garipseyeceğim zannediyor. O bana böyle dediğinde üzüleceğim zannediyor. Ya kalkmayan çük kafalı. Ben bundan niye gocunayım ki? Sevişiyorum lan. Seviyorum sevişmeyi. Sana ne? Ama kaç kişiyle seviştiğim seni ilgilendirmez. Sen susmasını bileceksin. Sen bunun hakkında yorum yapmamayı öğreneceksin. Ve bunu rahatça konuşa konuşa öğreteceğiz. Öğreteceğiz. Tamam mı bebeşlerim? İşte kendini tanımak, kendinle içselleşmek bu yüzden önemli. İçinizde size huzursuz hissettiren şeyler elbette olacak ama bu huzursuzluklar nelerden kaynaklanıyor? Siz eğer ailenizle yaşamıyor olsaydınız, bu aile sizi yetiştirmemiş olsaydı, bu toplumda yetişmemiş olsaydınız, etrafınızdaki tüm değişkenleri çıkartın, nasıl biri olurdunuz? Etrafınızda size bir şeyler öğreten, size bir şeyler dayatan kimse olmasaydı, gerçekte özünüzde nasıl biri olmak isterdiniz? Nasıl olurdunuzu geçelim. Nasıl biri olmak isterdiniz? Çünkü nasıl olmak istediğiniz zaten sizin olabileceğiniz kişi. Bunun hakkında ipuçları veriyor size. Bu yayından sonra nasıl biri olmak istediğinizi lütfen yazın, olur mu? Benimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Bir kağıda yazın. Daha sonra da önünüzde bu olmak istediğiniz insan olmanıza engel olan neler var? Bunları belirleyin. Ve bunları nasıl aşabilirsiniz? Aşamam diye düşünmeyin. Evet, zaman alacaktır ama aşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Diğer sese geçelim.
Merhaba, iyi yayınlar. Bence insanın kendini tanıması başkasını tanımasından daha zor. Çünkü kendimize üçüncü bir göz olarak dışarıdan bakmaya çalışmamız çok çok beni, yani en azından beni inanılmaz zorlayan bir şey. Hani kendi mantık çerçevemde oturtabiliyorum ama başka biri bana bunu yapsa mesela inanılmaz sinirlenebileceğim bir şey, kendim yapınca çok okey oluyor. Hani ben kendimi iyi tanıdığımı düşündüğüm noktalarda benzer bir olay yaşadığımda bambaşka bir tepki verebiliyorum. Galiba benim karakterim değişken bir karakter. Hani zaten bunun ben farkındayım ama hani benim muasır medeniyetler seviyesine ulaştığım nokta kendim için kendi psikolojimin ve kendi karakterimin biraz değişken olmasını fark ettiğim bir anda oldu. Yani kendimin değişken bir karakter olduğunu kabul ettikten sonra zaten çorap söküğü gibi geldi. Çünkü hani gerçekten bazen bir günümü tutmuyor. Veya ne bileyim, tepkilerim bazen mesela abartı tepki vermem gereken zamanlarda daha normal bir tepki verebiliyorum gibi gibi. Ama yani insanın kendini tanıması kesinlikle çok zor bir şey ve zamanla olabilecek bir şey. Yani bu 16-17 yaşında bence çok zor. Hani ben 20'lerime geldiğimde kendimi tanıdığımı düşündüm ki hala tam olarak kendimi tanıdığımı, yani %100 bir şekilde emin olamıyorum ama çabalıyorum.
Yerim seni, çabalayacağız. Hepimiz çabalıyoruz tabii ki de. Kendini tanımak çok zor. Evet, çok zor. Bu sürekli devam eden bir şey. Ya ben 70 yaşıma geldiğimde bile tamam ben kendimi tanıdım diyemeyeceğim. Hala yine kendimi tanıyorum diyeceğim. İnsanlık, insan, beyin, kalp, vicdan hepsi o kadar farklı şeyler ki ve doğrularımız o kadar fazla değişkenlik gösterebiliyor ki. Etrafımızda olaylar oluyor çünkü bunlara adapte olmamız gerekiyor. Bunlara adapte oluşumuz da bizim aslında olduğumuzu düşündüğümüz kişiden bambaşka birisi olduğumuz gerçeğini ortaya çıkartabiliyor. Kendimiz de gelişiyoruz, değişiyoruz. Belki her zaman gelişmiyoruz, belki kafamız geriye de gidiyor, bilmiyorum ama bunu kontrol edebildiğimiz zaman kendimizi tanıma sürecinde oluyoruz aslında. Şimdi bu dinleyicimin söylediği bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela değişken olduğundan bahsetmiş kendisi. Bunu kabullenmiş. Burada dikkatimi çeken şu oldu. Hani şöyle bir şey demişti. Başka birilerinin yaptığı şeye sinirleniyorum ama aynı şeyi kendim yaptığımda bunda sinirlenilecek bir şey bulmuyorum. Burada biraz empati eksikliği görüyor olabilirim. Belki de bu mesela eğer seni rahatsız ediyorsa tabii empati duygunu geliştirme üzerine yoğunlaşabilirsin. Ya da bunu gerçekten üzerine daha fazla kafa patlatabilirsin. Eğer seni rahatsız eden bir durumsa bu. Dengesizlik yaratıyorsa senin hayatında, içinde bunun üzerine, empati duygusunu geliştirmek üzerine düşünebilirsin biraz. Ve bir de dışarıdan bakmak. İnsanın kendine dışarıdan bakması gerçekten çok zor. Çünkü beyin ve yaptıklarımız bazen birbirini tutmuyor. Yani o sırada yaptığımızı düşündüğümüz şeyle gerçekten yaptığımız şey bak mesela ben aklımdan neler geçiriyorum. Dilim bir türlü birbirini tutmuyor diyemedi. Bunun yine en yakın zamanlarda fark ettiğim şöyle bir örneğinden bahsetmek istiyorum size. Direkt dansı. Direkt dansına başladım arkadaşlar. Çok fazla direkt dansı dedim bu yayında. Çünkü direkt dansına başladım. Senelerdir yapmak istediğim bir şeydi. Şimdi bunu söylemeyeceğim. Buna gurur duymayacağım da ne zaman söyleyeceğim. Direkt dansı yapıyorum arkadaşlar. Yeni başladım tabii, daha acemiyim. Neyse. Şimdi hoca bir hareket gösterdi, tamam mı? Diyor ki işte bu sağ elini yukarıda tutacaksın. Buradan böyle döneceksin falan. Hoca yaparken inanılmaz kolay geliyor. Hoca ile beraber deniyorum. Bir şey olmuyor. Nasıl sinirlerim bozuldu ya? Ne olmuyor yani? Neden elimi onun gösterdiği gibi yapamıyorum? Bir yandan videoyu açtım. Kendimi izleyeceğim daha sonra. Video işte, ders bitti. Videoyu çektim, kapattım falan. Hala dersin sonunda tam olarak yapamıyordum hareketi. Ve nerede hata yaptığımı bir türlü bulamadım. Dedim neyse, zamanla oturur herhalde. Eve geldim, videoyu izliyorum. Videoyu izlerken de başta bir nerede hata yaptığımı yine bulamadım. Sonra baktım hocaya, hocanın, o da konuşuyor tabii, işte elini şöyle yapacaksın falan filan derken, ben sağ elim normalde yukarıda kalması gerekirken o sırada sol elimi sağ elimin olması gereken yere koyuyorum. Bir dönüş var orada, orada tabii beden döndüğü için ben ellerimin yerini değiştiriyorum, farkında değilim ama. Ve o sırada hiç elimin yerini değiştirdiğimi hissetmiyorum. Bunu nasıl fark ettim? Kendimi videoya çektikten sonra, anca dışarıdan gördüğümde. Sporda kendimi çok geliştirmemin sebeplerinden biri de bu. Kendimi videoya çekmek. Personal trainer'a çalışmanın avantajlarından birisi de bu. Siz hareketi yaparken aynaya baktığınızda postürünüz bozuluyor ve hareketi doğru yapamıyorsunuz. Ama bir personal trainer'la çalışırsanız, bu kişi gerçekten işin ehli olmasa bile o hareketin nasıl yapılacağını biliyorsa sizi düzeltiyor. Siz de mesela spor yaparken, personal trainer'lar zaten almış başını gidiyor fiyatları, buna ayıracak paranız yoksa ama hareketleri doğru yapıp yapmadığınızdan emin değilseniz, aynaya bakmak yerine kendinizi videoya çekin ve daha sonra izleyin. Ve hareketin doğrusunu internetteki beğendiğiniz sporcuların videolarını izleyerek karşılaştırın. Nerelerde hata yapıyorsunuz diye. Ben bu şekilde öğrendim hareketleri doğru yapmayı ve herhangi bir spor salonuna gittiğimde bir hareket yaptığımda mesela her zaman hocalar diyor ki sen daha önce bayağı spor falan mı yaptın, böyle üstüne çalıştın, bir şey mi oldu? Hayır diyorum, yani hani sadece doğru yapmayı seviyorum ben. Bak mesela kendimle ilgili bildiğim en önemli şey, doğru yapmayı seviyorum ben. Öğrenmeyi seviyorum. Bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Sanırım yok. O zaman diğer ses kaydına geçebiliriz.
Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Ben çok hak savunmayı, böyle adalet, adalet diye bağıran bir insanım yani. Her yerde, her alanda, hem kendim için hem de haklı olduğunu düşündüğüm ama sesini çıkaramayan insanlar için. Mesela örneğin sınıfta arkadaşlarım için bir konu oluyor. Hiçbir öğretmenlere söyleyemiyorlar ama ben kendim söylüyorum. Ben yine kendimi yakıyorum enayi olduğum için. Ama sonra arkadaşlarım nankörlük yapıyorlar. Mesela bir konu açılıyor. Mesela bir çirkeflikle ilgili bir şey açılıyor, tamam mı? Arkadaşlarım diyorlar ki aynı. Halbuki benim orada yapmak istediğim şey çirkeflik değil yani. Kimseye carlamak değil. Tek yapmak istediğim şey insanların hakkını güzel bir şekilde savunabilmek. Kendi hakkımı da aynı şekilde. Yani aslında onlara yardımcı olurken hani gerçekten çirkef biri miyim? Ben mi kendimi tanımıyorum? Yoksa acaba çirkef değilim de insanlar beni çok iyi tanımadıkları için mi böyle saçma sapan yorumlarda bulunuyorlar? Anlayamıyorum. Sonra böyle olunca da işte ben insanlardan soğuyorum. Hiçbirine karşı hiçbir iyilik yapmak istemiyorum. Böyle beni nefret ettiriyorlar. Diyorum ki sadece çenelerini kapatsınlar, sup otursunlar. Yani beni tanımadan saçma sapan yargılamasınlar beni. Ama sonra bazen düşünüyorum, diyorum ki uf, acaba onlar mı doğru tanıyor falan. Aşırı böyle aklımı kurcalıyor. Ama ben kendimi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum insanlardansa. Çünkü insanlar ancak konuşuyorlar yani. Bilseler de bilmeseler de konuşuyorlar. Hele ki benim yaşlarım, 17 yaşındayım. Benim yaşlarım özellikle çok konuşuyorlar.
Demişim nedir bu azabiyet, seni çok doldurmuşlar. Yerim lan. Yerim. Senden güzel avukat olur ha. Savcı da güzel olur. Savcı olur senden. Güzel savcı olur. Şimdi canım benim. Şimdi insanlar tabii ki de her zaman yorum yapacaklar bizim hakkımızda, tanısalar da tanımasalar da. Çünkü seviyoruz yorum yapmayı, birilerinin hakkında bir şeyler söylemeyi, onlara sıfatlar koymayı seviyoruz. Neler yaşadığını bilmeden mesela O gün çok kötü bir haber aldın, suratın asık. Ya da ne bileyim, depresyonda da olabilirsin, kötü zamanlar geçiriyor olabilirsin. Girdiğin yeni bir ortamda sen nasıl tanınacaksın biliyor musun? Ay, suratsız. Ama o gün ne kadar kötü bir gün geçirdiğini bilmiyor o insan. Belki bir sağlık sıkıntın var, bunu bilmiyor. Ve sen bunu dile getirmek zorunda değilsin zaten ama insanlar ne diyecek? Ay, suratsız, meymenetsiz. Ya aman. Burada şuna karar vermek gerekiyor. İnsanların bizi görmesini istediğimiz gibi mi davranacağız? Yoksa olduğumuz gibi davranıp kim ne derse desin kafasına mı takılacağız? Bu podcast'i yapmaya nasıl başladığımdan bahsetmek istiyorum size. Daha doğrusu podcast'e başladıktan sonra yaşadığım farklılaşmalardan, gelişmelerden, kendimi tanıma sürecinden bahsetmek istiyorum ufaktan. Ben her zaman aslında içten içe bu kadar rahat bir insandım. İlişkilerimde de bu yüzden çok fazla sıkıntı çektim. Önceki podcastlerimden az buçuk biliyorsunuzdur. Yani ben birisiyle sevişmek istedim mi? Sevişirdim yani. Aman kendimi tırnak içinde ağırdan satayım gibi bir derdim olmadı. Çünkü ben bir mal olarak görmedim hiçbir zaman kendimi. En yakın arkadaşlarım bile bana her zaman akıl vermeye çalıştılar. Bunlar çoğunlukla erkekti. Ya kızım bak, hemen işte öyle öpüşme, koklaşma, bilmem ne yapma. Ya iyi de belki sevmeyeceğim tenini, terinin kokusunu sevmeyeceğim. Neden bunu merak ediyorsam denemeyeyim? Ne demek yani? Ben peşimden koşturmak ya da olmadığım birisi gibi gözükmek istemiyorum ki. Birisini gerçekten tanımak istiyorum ve o birisinin de beni tanımasını istiyorum. Neden taktik uygulamak zorunda kalıyorum? Düşüncesinde olan bir insan oldum. Ama tabii yaşadığımız toplumda bunu içselleştirebilmem, bu kafaya sahip bir güçle hareket edebilmem kolay olmadı. Neyse, podcastlere başladık. Normalde ailemin Instagram hesabımdan haberi yoktu. Nasıl içerikler paylaşıyorum, ben ne yapıyorum? İşte sosyal medyaya zaten yaşı büyük olan insanlar biraz daha geç girdiler ya. Instagram açmadıkları için kafam aslında biraz rahattı. Sonra Instagram açtılar. Ben bunları Instagram'dan engelledim. Çünkü onlara gerçekte olduğum insanı gösterebilecek güçte değildim. Ama tabii annemi ayrı severim, babamı ayrı severim, kardeşlerimi ayrı severim. Ya kardeşlerimden saklayacak bir şeyim yoktu ama annemle babam benim sosyal medya hesaplarımı bilmezlerdi. Henüz onlarla bunu konuşabilmeye ya da paylaşabilmeye hazır değildim. Neyse, podcastlere başladık. Bunu artık üçüncü defa söylüyorum. Podcastlere başladıktan sonra şuna karar verdim. Ya ben gerçekten her noktada olduğum gibi bir insan olmak istiyorum. Arkadaşlarımla ilişkilerimde, ailemle ilişkimde, sevgililerimle ilişkimde yeni kişilikler yaratmak istemiyorum. Ve benim ailem bunu kaldırabilecek insanlar. Benim nasıl bir insan olduğumu konuşabileceğim insanlar. Sadece annem babam değil, aynı zamanda arkadaşım olabilecek insanlar bunlar. O kişilikteler yani. Her anne baba böyledir ya da anne baba sizin arkadaşınız da olmalıdır diyebilecek şeyde değilim. Benim ailemin kişiliği bu şekilde. Sonra tabii ben Instagram'ıma onları da ekleyince onlar da bir şaşırdılar. Bir şey demediler tabii ama geliştiler onlar da benimle birlikte. Ve konuştuk bunları. İşte babam mesela oral seks diye ben orada bir post atmışım. Bu haftaki konumuz oral seks diyorum. Adam tabii bir şey oluyor. Ne oluyor diyor. Dedi ki bana, hani tamam, benim için sakıncası yok böyle bir şeyin ama iş hayatında sıkıntı yaratabilir sana dedi. Sonra ben de dedim ki bunlar konuşulması gereken konular babacığım. Keşke üniversite zamanında, ben ilk cinselliği keşfetmeye başladığım zamanlarda, o zamanki ilişkilerimde sizinle bunları konuşabilseydim de sizden fikir alabilseydim. Keşke hataları tek başıma yapmasaydım da arkamda sizin olduğunuzu bilerek, tabii ki de biliyorum, bir hata yapsam, başıma kötü bir şey gelse her zaman benim yanımda olurdunuz ama keşke bunları sizinle daha rahat konuşabilseydim de sizin deneyimlerinizden yararlanabilseydim. O süreçte kendimi yalnız hissetmeseydim. Bu sizin suçunuz değil, benim de suçum değil. Ama genel olarak toplumda böyle şeyler aileyle konuşulmaz. gibi bir algı var. Keşke ben bunu sizlerle konuşarak cinselliğe olan güvenimi geliştirseydim. Tek başıma bunu bu kadar uzun süre yapmak zorunda kalmasaydım. Ben olduğum bir insan gibi gözükmek istiyorum. Siz de beni olduğum gibi zaten seviyorsunuz. Ben aslında böyle bir insanım. Bunları rahatça konuşabilen ve insanların, özellikle de gençlerin aileleriyle bağlarını sıkılaştırabilmeleri için bu konuları onlarla, arkadaşlarıyla paylaşabildikleri gibi rahatça paylaşabilmeleri gerektiğini düşünüyorum, dedim. Hak verdi. Dediğim gibi güzel bir iletişimimiz olduğu için tabii ki de gidip kendi babanıza bunu direkt söylemeyebilirsiniz. Söyleyemezsiniz hatta, çoğu ailenin bunu kaldırabileceğini zannetmiyorum. Ve tabii bazı özel noktaları en yakın arkadaşınızla paylaştığınız, ya işte şöyle duvardan duvara vurdu diye yaptığınız muhabbetleri annenize babanıza konuşmazsınız. Tabii her şeyin bir ayarı var. Ama en azından sizin ne zaman ilk defa ilişkiye gireceğinizi bilebiliyor olması gerekiyor bir ailenin ya. Konuşulabiliyor olması gerekiyor bunun. Yani bir anne babanın korunma yöntemleriyle alakalı bilgilendirmeyi çocuğuna verebilmesi gerektiğini düşünüyorum ama şu an anneler babalar zaten bu konuda bilgisiz ki. Nasıl çocuklarına versinler? Bu da işte ancak zamanla eğitimle olacak. Bu konuda şanslı olduğumu gerçekten söyleyebilirim. Olduğum gibi kendimi gösterme durumum da bu şekilde oldu. Çünkü kendimizi tanıyoruz biz, evet, de hangi kendimizi tanıyoruz? Arkadaşlarımızın arasındaki kendimizi mi tanıyoruz? Ailemizin yanındaki kendimizi mi tanıyoruz? İş yerindeki kendimizi mi tanıyoruz? Okuldaki kendimizi mi tanıyoruz? Neredeyiz biz? Nerede? Nasıl davranıyoruz? Eğer ki sizin yaşamanıza olumsuz etki yapabilecek ya da canınıza kastedecek bir durum varsa tabii ki de orada olduğunuz kişiliği göstermeyin. Aman her şeye rağmen kendin ol. Hayır, tabii ki de öyle bir şey değil. Yani bazı durumlarda bunu amorti etmeniz gerekiyor elbette kendi can sağlığınız için. Ama bu süreci şuna evireceksiniz. Ben nerede nasıl kendim olabilirim? Ben bu ortamdan nasıl çıkabilirim? Onun yollarını bulmanız gerekiyor. Bu hemen olacak bir süreç değil. Şu an mesela çoğu kişi ailesiyle yaşıyor, çoğu genç. Genci de geçtim ya, 30-40 yaşına gelmiş insanlar bile ekonomik durumlar yüzünden ailesiyle yaşıyor. Bizim güya Türk toplumumuzda hani homoseksüellik aile yapısını bozuyormuş ya, ağzına sıçayım. Homoseksüel bir kişinin ailesiyle yaşaması klasik, tırnak içerisinde, bence klasik Türk ailesi böyle değil, onu değiştirebiliriz de, genel olarak bilinen algı var ya, işte bu yansıtılan televizyonlarda klasik Türk aile yapısına uymuyor homoseksüellik bilmem ne diye. Lan Bülent Ersoy diva diye çıkartıyorsun sen orada ekranlara, ne demek klasik Türk ailesine uymuyor, yani delirtmeyin beni. Neyse, konuyu dağıttım gene. İşte bir homoseksüel bireyin ailesiyle beraber yaşadığını düşünelim ve ailesine açılamıyor. Ailesi eğer açılırsa onun hayatına kastedebilecek kafada, zihniyette olsun. Böyle bir durumda tabii ki de siz ne kadar kendinizi tanısanız da kendiniz olmayın orada. Bu süreci nasıl atlatabilirsiniz, nasıl o ortamdan çıkarsınız, nasıl kendi başınıza ayakta durursunuz, bunun yollarını aramanız gerekiyor. Tabii ki de her an kendiniz olmak mantıklı değil. Azıcık çevreye bakmak lazım, azıcık çevreyi gözetlemek lazım, ona göre evrilmek lazım. Kendinizi korumak aslında biraz da kendini tanımaktan geçiyor. Önce kendinizi koruyacaksınız, daha sonra kendinizi koruduğunuz ortamda kendinizi, kendi kişiliğinizi rahatça zaten ortaya çıkartabilirsiniz. Bu dinleyicimin, canım benim 17 yaşındaki dinleyicimin söylediklerinden değinmek istediğim bazı noktalar var. Mesela hak aramayı seven birisiymiş, süper. Bu özelliğini sevdim canımcığım. Ama şöyle bir şey var. Birisine iyilik yapıyorsunuz ya da birisinin arayamadığı hakkını onun yerine arıyorsunuz. Bu kişi size gelip diyebilir ki ben senden böyle bir şey istemedim. Bu nankörlük olmaz. O kişi gerçekten istemedi. Siz bunu istediğiniz için yaptınız. Evet, tabii ki de yapmamız gereken bir şey bence de bu. Ama karşı taraf bunu sizden istemediği halde siz bunu yaptığınız için gelip size teşekkür etmesini beklemeyin. Çünkü siz yapmak istediniz bunu. Karşı taraf istemedi. Bunu bir aklımıza kazımamız gerekiyor. Nankörlük değil aslında bu. Karşı tarafın tam olarak ne düşündüğünü bilemeyiz hiçbir zaman. Belki de onun farklı düşünceleri vardı, bilmiyorum artık o kadarını, ama ben de mesela hakkı çiğnenen birisi olduğunda onun hakkını aramak isterim. Diğer kişinin bana teşekkür etmesini de beklerim, çünkü ben teşekkür ederim hakkımı arayamadığım bir yerde başka birisi benim hakkımı ararsa. Ama işte hepimiz farklı farklı insanlarız. Biz sadece kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kendimizi tanımak noktasında bunun farkına varmak da önemli mesela. Ben hak arayan bir insanım. Evet, tamam canım, hak arayan bir insansın, süpersin. Ama bu hak aramasını yaparken yalnız kalacağını da unutmamalısın. Her zaman yanında insanlar olmayacak. Çünkü sen hak arayan bir insansın. Diğerleri hak arayan insanlar olmayabilir ve bunu kontrol edemezsin, edemeyiz. Biz eğer bir iyilik yapıyorsak, bir çaba içerisindeysek, bu bizim çabamız sadece. Başkası adına yapıyor olsak bile bizim çabamız. Ha, biri gelir senden yardım ister, sen ona yardımcı olursun. Sonra o bu yardımın karşılığında sana ne teşekkür eder ne bir şey yapar, o zaman sıç onun ağzına. O nankörlüktür işte. Ama birisi senden böyle bir şey istemedikçe, sen bunu yapıyorsan ben böyle bir insanım çünkü diyorsan, karşılığını beklememen gerektiğini düşünüyorum. Karşılık derken bu arada minik bir teşekkürden falan bahsediyorum, fazlasından değil yani. Şimdi yine konuyu farklı yerlerden düşünerek biraz beyin kımıldatması yaşatmak istiyorum. Diyelim ki ben bu dinleyicim gibi hak arayan bir insanım. Kim olursa olsun dayanamıyorum, konuşuyorum böyle işte. Ay, böyle yapamazsınız diyorum, ortaya atıveriyorum kendimi. Bundan anlayan oluyor, anlamayan oluyor. Ben de bunu gördükten sonra dedim ki bundan sonra hak etmediğini düşündüğüm insanın hakkını aramayacağım. Öyle bir örnek oluyor karşıma. Çıkıyor işte, ben hak aramıyorum. İçimde patlıyor ama böyle diye tutuyorum kendimi. Sonra olay bitiyor geçiyor. Ben günlerce ben neden orada kendimi tuttum da konuşmadım, ben neden böyle bir şey yaptım diye içimi yiyorum. Çünkü aslında ben kendimi hak arayan ve hak savunan biri olarak görüyordum. Hangisi benim? Normalde işte bundan sonra insanlara hak etmeyenin hakkını savunmayacağım, yanında olmayacağım diye bir karar vermiştim. Hangisi benim? Burada yine bir sorgulama yapmamız gerekiyor. Hangisi sensin? Kendini tanıma noktan işte burada başlıyor. Sen evet hak savunan bir insansın ama acaba herkesin hakkını savunmak istiyor musun gerçekten? Yoksa belli noktalarda durmak istiyor musun? Gerçekten çok zor durumda olan bir insan olabilir mesela, ama sen o kadar kötü bir anındasındır ki kimseyle uğraşmak istemiyorsundur. O yüzden o hak savunuculuğunu yapmazsın. Bu da olabilir mesela. Sırf yorgun olduğun için yapmak istemeyebilirsin. Böyle daha farklı farklı bir sürü örnek gelebilir önümüze. O yüzden kendimizi sadece ben böyleyim deyip kendimize sınırlamalar koymamamız gerekiyor. Çünkü bazen hayat karşımıza öyle durumlar çıkartıyor ki kendimiz olamıyoruz ve o kendimiz olamadığımız zamanlar için sürekli kendimizi suçluyoruz. Böyle zamanlar olacak. Her zaman olmak istediğiniz kişi gibi davranamayacaksınız. O olmaz zaten. Keşke olabilsek, keşke Novak kadar güçlü olabilsek mesela, ama değiliz. Ama olabiliriz, güçlü olabiliriz. Bunun için çabamız zaten ya. Hadi yeni bir sese geçelim.
Of, bilmiyorum nasıl başlasam sözü ama... Hep şöyle oluyor, ben bunu bir daha istemiyorum diyorum, sonra tekrar onu istiyorum, sonra tekrar diyorum ki olmuyor bunun artık, yeter yani, yeter diyorum, ilerlemiyor ama ayrılıyoruz, sonra diyorum ki çok özledim, ne olur geri gelsin. Geri gelmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve geri geldiğinde tekrardan istemediğimi fark ediyorum. Ve bu döngü yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Lütfen bana bir çözüm yolu bulun. Yalvarıyorum size. Çünkü ben bu çıkmazdan sanırım sonsuza dek çıkamayacağım. Bu arada seni çok seviyorum aşkım.
Canım, ben de seni çok seviyorum ama böyle olmaz. Böyle çelişkilerle olmaz, bir karar vermen lazım. Yani şimdi biz sana ne desek boş. Yani bırak adamı desek bırakamıyorsun. Al adamı desek alamıyorsun. Önce senin karar vermen lazım. Ben böyle bir durumda olsam ne yapardım? Benim de evet daha önceden böyle bir durumda bulunduğum oldu. Aslında olmayacağını içten içe biliyordum. Çünkü bir kere bozuldu mu bence büyüsü tamamen bozuluyor o ilişkinin. Böyle bir kafadayım ben. doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden her zaman işte bir kere ayrıldıysak bir daha asla olmaz diyebilecek kafada değilim ama genel olarak bir büyüsü bozuluyor. Yeniden olursa mesela o farklı bir büyüyle oluşur. O şekilde düşünüyorum. Eskinin büyüsü artık kalmamıştır diye düşünüyorum. Neyse, burada şöyle bir şey yapabilirsin bence. Bu kişi hayatında olduğunda sana ne kazandırıyor ve ne kaybettiriyor? Bu kişi senin hayatında olmadığında sana ne kazandırıyor ve ne kaybettiriyor? Artıları ve eksileri gibi düşün yani. Bir karşılaştırma yapacaksın. Neden bu insanı hayatında istiyorsun? Neden bu insanı hayatında istemiyorsun? 2 senedir eğer bu süreç bu şekilde devam ediyorsa burada sağlıksız bir şeyler var demektir. Birbirinizi bir noktada takıntılı hale getirmişsiniz. Ya da artık kopmuşsunuz ama bir alışkanlık var. Belki o alışkanlığı aşamadınız. Ya da ilişkinizi tam anlamıyla yaşamanıza engel olacak bazı olaylar oldu. İçinizde patladı bazı duygular. Hangi duygular işte bu içinizde patlayan şeyler? Bunlara netlik getirmen gerekiyor. En azından senin kendin adına. Birbirinizi böyle... Zamanınızı çalmayın bence. Çok daha güzel ve istikrarlı ilişkileri hak ettiğinizi düşünüyorum. İkinizin de, senin de. Kafanı neden böyle bir şeyle meşgul edesin ki? Hayatına belki inanılmaz güzel birisi girecek, mükemmel bir ilişkin olacak. Ama sen ay hayatıma geri çersem mi, ay tekrar ayrılsam mı diye düşündüğün için şu an başka güzel şeylere fırsat yaratamıyorsun. Enerjini buna harcıyorsun çünkü. Otur bir bu akşam yaz bunları düzgünce. Sen bu insanı niye hayatında istiyorsun? Sen bu insanı niye hayatında istemiyorsun? Hepsini teker teker cevaplaman gerekiyor. Hayatımızda kararsız kaldığımız her noktayı aslında bu şekilde netliğe kavuşturabiliriz. Yazmak, bakın yazmak gerçekten çok iyi geliyor. Yazalım aklımıza takılan şeyleri. O zaman gerçekleri tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz. Çünkü düşünürken bambaşka düşünceler aklımıza gelebiliyor. Mesela hayal kurayım diyorum. Küçüklüğümden beri hep böyle olur bu. Çok istediğim bir şey var mesela, tamam mı? İşte küçükkenki bir hayalimden bahsedeyim. Ne bileyim, sene sonu balosu. Oraya gideceğiz. Ne giyeceğimi hayal edeceğim. O zaman aşık olduğum çocuk da işte bana çıkma teklif edecek. Bunun hayalini kuracağım. Ama ben bunun hayalini kurmaya çalışırken araya işte başka şeyler giriyor. Ne bileyim, sınavlar aklıma geliyordu. Dersler aklıma geliyordu. Ertesi gün ne giyeceğim? Ben duş ne zaman duş aldım? Aldım ya falan diye böyle düşünürken o hayalin içi bombok oluyordu. Ama bir şey yazdığınızda araya karışabilecek bir şey yok. Tüm dikkatiniz onda, tüm konsantrasyonunuz onda. Bu yüzden cevaplara çok daha rahat ulaşabilirsiniz yazdığınızda. Hadi bakalım, yeni bir ses kaydı gelsin.
Merhaba.
Yani kendimi tanımaya birkaç sene önce başladım diyebilirim. Sevmediğim, değiştirebildiğim şeyler oldu. Ve hala gelişmeye ve değişmeye devam ediyorum. Evde farklıyım, dışarıda daha farklıyım. Bu utanılacak ya da ikiyüzlülük gibi bir şey değil. Çünkü ailemle ve dışarıdakilerle ilişkim, iletişimim tamamıyla farklı. Yani öncelikle kendimi toplamam gerekti. Bana yapılmasını sevmediğim şeylerle başladım. Kısaca kendimi istediğim değeri vererek başladım. Sonra bunları nasıl engelleyebileceğimi düşündüm ve ona göre davranmaya başladım. Bu süreç biraz zorluydu ve hala da zorlamaya devam ediyor. Kendimi biraz geç tanımaya başladığım için. Bazı durumlarda çevrem beni benden daha iyi tanıyor. Çünkü beni gözlemleyebiliyorlar. Benim umurumda olmayan konularda vesaire. Ama onun dışında elbette ben kendimi daha fazla tanıyorum ve tanımaya da devam ediyorum. Bedenime gelince yaptığım işten ve zamanında yaptığım çeşitli sporlardan ötürü fiziksel gücüm çok fazla yüksek. Sınırlarım da haliyle daha yüksek olabiliyor. Yapamadığım, yapamayacağım şeyler genellikle refleksel şeyler olabiliyor. Bu da biraz çalışmayla, antrenmanla düzelir. İllaki düzelir. Yani estetik ameliyat gibi vesaire değil de vücudumda bile değiştirmek istediğim şeyler hala var. Bu aman kadınlar beni böyle değiştirsin de sevsinden ya da ne popülerse ben ona evrileyimden ziyade kendimle alakalı. Kendimi gerçekten istediğim şekilde var olmak istiyorum. Yani sormak istediğim pek bir şey de yok açıkçası. Çünkü sen veya öteki arkadaşlar illa aklıma gelmeyen şeylerde cevap vereceksinizdir illa. Kendini tanımanın yaşı yok. Erken başlamak daha iyi tabii ki. Yani yeni başlayanlardansanız önce kendinize değer vererek başlayın. Tavsiyem bu olur sizlere. Ve Cafe Lux bizlere her zaman bir şeyler öğretip bizim farkındalığımızı arttırdığın için teşekkürler. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir rehber sunmuş aslında bu dinleyicim bize kendini tanıma noktasında, yani farkında olarak kendini tanıma yolunda adım atmak isteyenler için ilk adımları çok güzel bir şekilde söylemiş. O da kendini sevmekten geçiyor. Kendimi nasıl severim? Nasıl bir insan olursam kendimi severim? Bunu belirlemek gerekiyor. Şu an bazı şeylere tahammülünüz olmayabilir mesela, ama bu kendinizi tanıdığınızdan ziyade değiştirmeyi istediğiniz insanı tanımlıyor. Evet, siz aynı zamanda o değiştirmek istediğiniz insansınız, ama olmak istediğiniz insan var ve bunu yapabileceğinizi biliyorsunuz. Kendinizi tanımak işte o noktada zaten sizi geliştiriyor. Ben nasıl biri olmak istiyorum? Bunun için neler yapabilirim? Hangi yolu tercih edebilirim? Bir A noktası var, bir B noktası var mesela. Şey gibi düşünelim bunu ya. Fenomen olmak istiyorum. Bir tane adamın videosu vardı. Götüne gazoz kapağı sokarsan, ozunu patlatırsan öyle de ünlü olursun diyordu mesela. Ünlü olmak zor değil ki diyordu. Aynen işte bak, B yolu mesela bu olsun. A yolu da işte adım adım her gün düzenli olarak işte bir paylaşım yapmak, insanlarla etkileşimde bulunmak vesaire. Hangi seçeneği seçeceğin tamamen sana bağlı. Senin kendini tanımanla alakalı. Eğer götünde bir şey patlatılmasından sıkıntı yaşamıyorsan B yolunu seç. Ama bu bana olmaz diyorsan A yolunu seç. Olmak istediğin şey mesela ünlü olmak bu örnekte. Ama kendini bildiğin için, kendini tanıdığın için hangi yoldan ilerleyebileceğine sen karar veriyorsun. Hani mesela bu dinleyicim de demiş ya, kendimi tanımaya geç başladım diye. Kendini tanımaya geç başlamadın aslında. Sen her zaman kendini tanıma çabası içerisindeydin. Daha bugün bir arkadaşımla konuşurken bu yaştan sonra kendini tanımak da neymiş falan dedi. Ya bu her zaman sürekli devam eden bir süreç zaten. Verdiğimiz kararlar kendimizi tanıdığımız için verdiğimiz kararlar. Ama kendimizi keşfetmemize engel değil bunlar. Kendinizi zorlayıp, kendinizi sıkıştırıp işte sizi bu huzursuz hissettiren zamanlarda daha fazlası için, daha fazla içinize girebilmek için, daha fazla gerçekten benliğinizle bütünleşebilmek için kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Oh, yine ne bir sürü konuştum ha. Bir saati geçirdik değil mi? Evet, biraz öyle oldu sanki. Ben halbuki kendini tanımak, ama 20 dakikada bir şeyler konuşuruz biter diyordum. Hiç öyle olmadı. Düşündüğümden farklı çıktı. Daha fazla konuştum. Neyse, en son olarak bahsetmek istediğim bir konu daha, daha doğrusu ekleme yapmak istediğim. Bu dinleyicim de dedi ya, hani ailemin yanında farklıyım, arkadaşlarına daha farklıyım. Tabii ki de farklı olabilirsiniz. Bu da yine sizsiniz. O aslında hangi ortamda nasıl davranmanız gerektiğini çözdüğünüzü gösteriyor. Her zaman benim kadar şanslı olamayabilirsiniz tabii ki de, ama şöyle bir durum var. Siz mesela çocuklarınızla bu samimiyeti yaratabilecek bir aile ortamı kurabilirsiniz. Çünkü bu farkındalığa sahipsiniz. Sizin çocuğunuz olduğunda çocuğunuz arkadaşlarının yanında nasılsa sizin yanınızda da öyle davranabilir. Tabii ki de en ince sırlarını size anlatmasını beklemeyin. Ama yine aranızda bu uçurum olacak şekilde farkı, ailem beni mutasip biliyor ama ben aslında orospunun tekiyim. Böyle bir kafadaysanız mesela, arada böyle uçurum olmasın. Siz artık bunun farkında olduğunuz için ileride kardeşlerinizle ya da çocuklarınızla bu güzel iletişimi kurabileceğinizi düşünüyorum. Tam bitirecektim ki bahsetmeyi unuttuğum bir şey aklıma geldi. Şimdi hani az önceki dinleyicilerimden bir tanesi de onlar beni çirkef biliyorlar ama ben aslında çirkef değilim, hak savunuculuğu yapıyorum diyordu. Bu dinleyicim de mesela en çok kendimi ben tanıyorum demiş. Burada değinmek istediğim bir şey var. Evet, en çok kendimizi biz tanıyor gibi düşünebiliriz ama bazen dışarıdaki insanların görüşlerine de önem vermemiz gerekiyor. Farkında olmadığımız, bu hani benim elimi, yanlış elimi koymam gibi, direkt dansındaki hocanın sağ el koy dediği halde benim sol elimi koymam gibi, fark etmeden bazı davranışlarımızda düşündüğümüz gibi davranmıyor olabiliriz. Çevrenizdeki insanlara sizin hakkınızdaki yorumlarını sorun. Deyin ki, arkadaşlık ilişkilerinde mesela ben nasılım? Ya da işte sevgililik ilişkilerinde nasılım? Benim tanımlayacak olsan hangi özelliklerim direkt söylerdin? İlk üç işte özelliğim nedir diye sorun mesela. Ya da en sevdiğin 3 özelliğim, en sevmediğin 3 özelliğim. Ben de bazen bunu yaşıyorum mesela. Olduğumu düşünmediğim sıfatlar yüklüyor arkadaşlarım bazen bana. Yok canım diyorum, yani hani o kadar da güçlü bir insan değilim mesela ben, ya da hani ne bileyim öyle davranmam diyorum. Ama dışarıdan göründüğüm o. O dışarıdan göründüğüm tavır da bazen hoşuma gidiyor yani. Demek o kadar güçlü gözüküyormuş ha. Tamam bebeğim, o zaman öyle olalım diyorum. Ama mesela bir müşteriyle konuşacağım. Gergin bir müşteri. Beni de strese sokuyor. Ellerim falan titriyor böyle. Aklıma o arkadaşlarımın dediklerini getiriyorum. Hayır, onlar beni güçlü görüyorlardı. Böyle davranmalıyım. Dışarıdan böyle gözüküyorsam gerçekten de böyle olabilirim diye. Bununla alakalı çok güzel bir söz bulmuştum. Sizinle paylaşacaktım ama unuttum. Instagram'da bir yere paylaşayım. Şimdi hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. İnsanlara, çevrenizdeki insanlara, onlara nasıl olmasını istiyorlarsa o şekilde konuşun diye bir cümleydi. Mesela çevrenizde bir insan var, güçlü olma konusunda sıkıntı çekiyor, bir hevesi var ama buna cesaret edemiyor. Ona deyin ki sen cesaretlisin. Siz ona cesaretlisin dedikçe o kendini cesaretli hissetmeye başlayacak. İnsanlar beni böyle görebiliyorsa demek ki benim bunu yapma potansiyelim var diye düşünecek. Bu kendini tanımaktan çıkıp artık çevrenizdeki insanları motive etmeye geçti ama bence güzel bir nokta. Ay, tamam, artık bu da son oldu. Ben artık burada konuşmamızı kapatıyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum, seviyorum. Umarım hepiniz okulunuzda, ailenizde, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde, nerede olursa olsun, sadece kendiniz olabildiğiniz hayatlar inşa edebilirsiniz. Bunun için ortam yaratabilirsiniz. Hepimiz için en büyük dileğim bu. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.